Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Allahu Teala ilmi insanların kalbinden çekip almaz. Alim insanlar, hakiki alimler birer birer vefat eder. Yerlerine yenileri gelmediğinde insanlar cahil kimselere müracaat ederler. Onlar da yalan yanlış bir şekilde fetva verirler. Böylece hem saparlar hem de saptırırlar. Bu ahir zamana bakan önemli hadislerden birisi. Ahir zamanda, yani yaşadığımız zaman dilimi, son dönemde yaşamaktayız. Aslında ilim ve fen hayli ilerledi. Teknoloji hayli ilerledi. Ama Müslümanlar ve diğer insanlar açısından baktığımızda dini ilimler noktasında büyük bir cahillik var. Ve ülkemiz Müslüman bir ülke olmakla beraber ülkemizde de pek çok insan dini noktada çok büyük cahillikler yaşayabiliyor. İşte bunlardan biri kavramlarda kendini gösteriyor. Dinin kavramlarını bilmemek. Hatta bazı kavramları kötü bir şey zannedip kabullenmemek. Mesela cihat çok güzel bir kelime, sevimli bir kelimedir. Ama bir kısım Müslümanlar bile cihat konusunda belki konuya girmek bile istemiyor. Bunu sıkıntılı bir şey zannediyor. Öte yandan şeriat kelimesi Allah'ın dini anlamında, Allah'ın yolu anlamında ama haşa kötü bir şey değil. Allah'ın bize bildirdiği hükümler. Öte yandan Allah'ın bildirdiği hükümler içinde hırsız elinin idamını bildiren hırsızın elinin kesilmesi de var. Ve günümüz şartlarında gerçi bu ülkemizde uygulanan bir şey değil ama fikir olarak da bunlar konuşulduğunda bazıları konuya tarihsel bağlamda bakıyor ve diyor ki tamam 14 asır evvelinde o günün vahşi insanlarına böyle sert bir hüküm uygulanmış ama günümüz şartlarında bu kabili tatbik değildir. Dolayısıyla konu tarihseldir, günümüzü bağlayıcı değildir diyenler çıkabiliyor. Halbuki dinde böyle bir hükmün olması hırsızlığın önüne geçmek içindir ve bir caydırıcı özelliğe sahiptir. Bediüzzaman bunu değerlendirirken şöyle diyor. Evet, insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar. Bu çok güzel psikolojik bir değerlendirme. Yani insan bir fiilde bulunuyor. Arka planı ne? Kalbinde ve his dünyasında bir takım meyiller meydana geliyor. Ne gibi? Diyelim ki çarşıda yürümekteyiz. Bir lokantanın yanından geçerken güzel kokular geldi. Ve lokantanın vitrinini gördük. Gayet güzel yiyecekler var. Orada gördüklerimiz, öte yandan burnumuza gelen güzel kokular bizde bir meyil meydana getirir. Ve normal yemek vaktiyse aynı zamanda acıkmışsak bu bizi lokantaya götürür. Orada lokantaya girmek işte bir takım duyularımızdan etkilenmek oluyor. İhtiyacımızın tatminine çalışmak. O temayülat ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Yani bu meyiller ruhta bir takım hisler vasıtasıyla etkilenmeler oluyor. Ve ruhun bir takım ihtiyaçları var. Ona göre şekilleniyor. Ruh ise iman nuru ile harekete gelir. Hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeye çalışır. Yani diyelim ki menfaatperestlik hepimizin tabiatında var. Diyelim ki gümrükte memur olan birisine çok cazip bir rüşvet teklifi geldi. Diyelim 1 milyon dolar gibi bir teklif. İşte şu malların geçirilmesini sağla, sana 1 milyon dolar vereceğiz. Böyle bir durumda o insanın bir takım hisleri harekete geçer. Kendine göre hesabını yapar. 1 milyon dolar. Ben ömür boyu çalışsam bu maaşla toplu halde bu parayı göremeyeceğim. Benim için bu tarihi bir fırsattır. Değerlendireyim diyebilir. Bu nefsanidir ve dinen baktığımız zaman haramdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Er-raşi vel-murteşi kilâhumâ finnâr. Yani rüşveti veren de alan da ateştedir. İşte bir insan bunu bildiğinde her ne kadar nefsani meyil olarak bu parayı almaya içinde bir meyil bile olsa diyecek ki din bunu yasaklamış. Ben haram bir parayı alamam ve böylece rüşveti kabul etmeyecek. İşte insanın ruhu eğer imanla beslenmişse ruh hayırlı olan taleplere yöneliyor ve ona göre fiillerimiz meydana geliyor. Ama dini bir terbiyeden geçmemiş. İman kalbinde manevi bir yasakçı bırakmamış. Yani bir filtre, bir süzme ameliyesi yok. Böyle bir durumda o kişi tamamen savunmasız durumdadır. Ve diyelim bu rüşvet olayı gibi bir olayla karşılaştığında nefsine gayet cazip gelir. Ona dur diyecek bir fren mekanizması olmadığından rahatlıkla bunu yapmaktan çekinmeyecektir. Ama imanı varsa ve dini nazar itibariyle alıyorsa o zaman kendini çekmeye çalışacak. Daha kör ister onu yanlış yola sevk edip mağlup etmez. Elhasıl hat ve ceza emri ilahi ve adalet-i Rabbaniye namına icra edildiği vakit hem ruh hem akıl hem vicdan hem insaniyetin mahiyetindeki latifeleri müteessir ve alakadar olurlar. Yani işte kısas, birisi haksız yere adam öldürdüğünde yakalanır ve devlet eliyle cezası uygulanır. Buna kısas deniyor. Veya biri hırsızlık yaptığında suçu sabit görülmüşse yine ona da ceza veriliyor. Onun da eli kesiliyor. Ama burada fıkıh kitaplarında anlatıldığı, ayrıntıları ifade edildiği üzere hemen her hırsızlık yapan eli kesilecek demek değil. Mesela kıtlık zamanları gıdayla alakalı bir şeyi çalma durumunda kalmış. Bu hafifletici bir sebep oluyor. Ve orada tazir cezası uygulanıyor ama el kesme cezası, had cezası uygulanmıyor. Yani acaba korumalı bir malı mı çalmış, açıkta bir malı mı çalmış gibi işin bir takım ayrıntıları da bulunmakta. İşte bu mana içindir ki 50 senede bir ceza sizin her gün müteaddit hapsinizden ziyade bize fayda veriyor. Sizin adalet namı altındaki cezalarınız yalnız vehminizi müteessir eder. Yani günümüzde hukuk sistemi Roma hukuk sisteminin bir devamıdır. Uygulanan sistem ve batıdan bize gelmiştir. İtalyan ceza hukuku şeklinde. Ve günümüzde diyelim idam Türkiye'de uygulanmıyor. Dolayısıyla birini öldürmeyi tasarlayan bir kimse hayalen daha evvelinde nice defa onu öldürür. Şöyle yaparım, böyle ederim. Ve tabii yakalanma ihtimali de var. Ama bu yakalanma ihtimalinde sadece vehim bundan rahatsızlık duyar. Kalp, ruh, oralar bundan bir etki altında kalmaz. Yani inanmayan bir kimse açısından. Çünkü biriniz hırsızlığa niyet ettiği vakit vatan, millet, maslahatı, menfaati hesabına cezaya çarpılmak vehmi gelir. Yahut insanlar eğer bilseler ona fena nazarla bakarlar. Eğer aleyhinde tebeyyün etse hükümet onu hapsetmek ihtimali hatırına geliyor. O vakit yalnız kuvve-i vehmiyesi cüz'i bir teessür hisseder. Yani günümüz hukuk sisteminde hırsızlık yapmak isteyen veya adam öldürmek isteyen birisi vehmiyle hareket ediyor. Evet ceza alabilirim ama ceza çok da caydırıcı değil günümüz şartlarında. Böyle olunca bir takım vehimler hatırına geliyor. Millet beni böyle bilse bana iyi bakmayacaklar. Öte yandan hükümet beni yakaladığında hapse atacak. Buralardan bir etkilenme oluyor. O vakit yalnız kuvve-i vehmiyesi cüz'i bir teessür hisseder. Halbuki nefis ve histen çıkan hususan ihtiyacı da varsa kuvvetli bir meyelan galebe eder. Daha o fenalıktan vazgeçmek için o cezanız fayda vermiyor. hem de emri ilahiyle olmadığından o cezalar da adalet değil, abdestsiz kıblesiz namaz kılmak gibi battal olur, bozulur. Demek hakiki adalet ve tesirli ceza odur ki Allah'ın namıyla olsun, yoksa tesiri yüzden bire iner. Osmanlı Allah'ın hükümlerini uygulamaya çalışan büyük bir devletti. Ve Osmanlı'da hırsızlık olayları çok çok nadirattan. Ve toplum bir huzur toplumu. Cinayet gibi olaylar doğru dürüst yaşanmıyor. Ve diyelim 15. yüzyıl, 16. yüzyıl gibi o zamanlarda Avrupa'dan Osmanlı diyarına gelenler hatıralarını yazmışlar bir kısmı. Anlata anlata, öve öve bitiremiyorlar. Şöyle huzurlu bir toplum, suçların olmadığı bir toplum, hırsızlık yok denecek kadar az. İşte insanların malları açıkta ama kimse hırsızlık yapmıyor. Bir nezaket toplumu, herkes birbirine selam veriyor gibi yaşanan İslam'ı görüyorlar ve hayran kalıyorlar. İşte bu cüz'i sirkat meselesine sair külli ve şumullü ahkam-ı ilahiye kıyas edilsin, ta anlaşılsın ki saadet-i beşeriye dünyada adalet ile olabilir. Adalet ise doğrudan doğruya Kur'an'ın gösterdiği yol ile olabilir. Yani insanların dünyada mutlu olması adaletin uygulanmasıyla gerçekleşecektir. Adalet ise beşeri kanunlar bunu tam temin edemiyor. Doğrudan doğruya Kur'an'ın gösterdiği yol ile olabilir. Bunu ifade ederken şuna da dikkat çekmekte fayda görüyorum. Mesela Osmanlı İslam şeriatını uyguluyor ama örfi kanunlar da var. Örfi kanunlar, yani şeriata muhalif olmamak şartıyla toplumun yapısına uygun kanunlar da çıkarılıyor. Kanunnameler var ve kanunnamelerde şu durumda şu yapılır, bu durumda bu yapılır. Günümüz hukuk sisteminin çalışması gibi. Ama esas olan şu, esas olan Kur'an'daki temel yasalara aykırı olmaması. Bu şekilde bir uygulama da var. Yoksa Kur'an-ı Kerim doğrudan bütün ayrıntılarıyla insanların muamelatını tanzim etmiş değil. Genel prensipleri koymuş. İnsanlara yine orada bir alan açılmış. Eğer beşer çabuk aklını başına alıp adalet ilahiye namına vakaik-i İslamiye dairesinde mahkemeler açmazsa maddi manevi kıyametler başlarına kopacak, anarşistlere, Yecüc ve Mecüclere teslim silah edecekler diye kalbe ihtar edildi. Kalbe ihtar edildi, Bediüzzaman'ın zaman zaman kullandığı bir ifade. İlham anlamında anlayabiliriz ve peygamberler için vahiy var. Allah'ın veli kulları için de ilham vardır. Günümüzde ilahiyatçıların bir kısmında dahil olmak üzere bazı insanlar bu noktada kafaları çok net değil, karışık ve kalbe ihtar edilmesi gibi meseleleri herhalde kendi kalplerine bir şey hatırlatılmadığından inkar etme cihetine gidiyorlar. Halbuki tecrübe olarak diğer insanların yaşamaması bu gibi tecrübeleri inkara vesile değildir ve olmamalı. Mesela bir şair ilham gelirse daha güzel şiirler yazar ve şairlerle konuşacak olsanız ilham geldiğinde daha güzel yazıyorum diye ifade edeceklerdir. Evet, insan Allah'ın verdiği akılla elbette kendisi muhakemeler yapar ve aklı besleyen kitaplar olur, sohbetler olur ve bunları kendisi değerlendirir. Bu doğru. Ama öte yandan bu insanın kalbi ilhama hassas bir alıcı durumundadır. Bu peygamberlerde vahiy şeklinde, Allah'ın veli kullarında da ilham şeklinde olur. Bu açıdan Bediüzzaman veya emsali zatların kalbime ihtar edildi demeleri reddedilecek bir şey değil. Reddedenler şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu başkaları tarafından tecrübe edilir bir şey değil. Dolayısıyla ilham tek başına bağlayıcı değildir. Bu doğru. İlham tek başına bağlayıcı değil. Şuna bakmak lazım. Bediüzzaman eserlerinde İlhamada Mazhar, işte 60 dile tercüme edilmiş, 60'tan fazla dile tercüme edilmiş, dünya bu eserleri okuyor. Bir başkasının değil bunu bu şekilde okumasında demek ki bir mazhariyet var. Bunu göz ardı edemeyiz. Ama Bediüzzaman bunları söylerken acaba kalbe ihtar edildi dediği yerlerde haşa şeriata muhalif şeyler mi söylüyor? Böyle bir şey olsa elbette İstanbul Leması gereken cevabı verir ve bu eserler okunmaz. Yani ihtar edildi dediği yerlerde şeriatın hükümlerine haşa zıt bir şey yok. Ve burada da kalbe ihtar edildi dediği şu: İnsanlar diyor aklını başına almalı, Allah'ın adaletini uygulamalı. Bu ve bu mahkemelerde de uygulanmalı. Eğer bu olmazsa maddi manevi kıyametler başına kopacak. Anarşistler çıkacak. Yecüc mecüc ortalığı ifsat edecek. Bu doğru mu? Doğru. Türkiye bir anarşi yaşadı. Ve başka milletler yine yaşıyorlar. Ve bunun da en önemli sebeplerinden birisi ilahi hükümlerin toplumda uygulanmayışı. Yani bu açıdan baktığımızda bu cümlenin itiraz edilebilecek herhangi bir yönü bulunmamaktadır. Hakikatin ta kendisidir.